tık tık. Kim o? Tarih geldi. Yani zamanın misafiri. Tarihten Yansımalar. Yapımcı Ayşe Yürür, hazırlayan ve sunan Mehmet Emin Genç.
Sevgili dinleyiciler, merhabalar. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan her cuma saat 12.30'dan itibaren Tarihten Yansımalar programıyla sizlerle birlikte olacağımızı az önce anonslarımızdan da duydunuz. Konuğumuzu önce ben size tanıtayım. Hatta programımızın başında birkaç cümleyle de konuğumuzu tanıyalım arzu ediyorum. Değil mi? Hem tarih konuşacağız uzun süre. Sevgili dinleyicilerimizin karşısında olacağız ama kiminle konuştuklarını da iyice bilmiş olsunlar. Ben Deniz Mehmet Emin Genç ve konuğum değerli hocam, tarihçi, edebiyatçı, ressam Ahmet Yozgat, emekli öğretmen. Hocam sizi biraz tanıyalım mı şöyle kısaca?
Efendim ben Ahmet Yozgat. Şimdi soyadımdan benim nereli olduğumu anladı beni dinleyip.
Ama her soyadı Yozgatlı olan Yozgatlı değil.
Muğla'lı da olmuyor genelde. Yani ya Kırşehirli oluyor yahut da efendim Çorumlu oluyor. Ben Deniz Yozgatlıyım. Ancak Ankara'da oturuyorum yıllardan beri. Tarih romanları yazarıyız. Tarihe ilgimiz çocukluğumuzdan başladı. Tarihle haşır neşirliğimiz roman okumak gibi, ansiklopedi okumak şeklinde uzunca süre devam etti. Bu çocuklarıma da yansıdı. Daha sonra benim çocuklarım da efendim ansiklopedileri alıp roman okur gibi yahut da herhangi bir kitap okur gibi uzunca süre okuya okuya bir tarih sevgisi, bir tarih merakı oluşturdular. Bu anlamda bir de tavsiyede bulunalım mı? Çocuklarınıza efendim bu okunulmayan, artık ki kenara atılmış olan ansiklopedileri raflarınızdan indirin. Oranın tarih bölümlerini yahut memleketimizle ilgili coğrafya bölümlerini, bütün daha doğrusu bölümleri, bütününü, değil mi? Bütünü, tamam, kimyasıyla, fiziğiyle onları bir okuma alışkanlığı kazandırın. Göreceksiniz ki çocuklarınız çok yönlü olacak pek çok şeyi. Efendim gelişmiş zamanlar içerisinde hem tahsil hayatları hem de hayattaki başka işlerinde kullanacaklar. Bu anlamda bu da bu programın birinci tavsiyesi olsun diyoruz.
Hocam okuma alışkanlığını gerçekten kazandırdığımızda artık onun dışarıdan çok fazla etkiye ihtiyacı da kalmıyor. Her tür kitabı okuyor, her tür bilgiyi alabiliyor. Arzu ettiği insiyakinin, yani kendi sevkiyatının ne yönde olduysa o yönde birikimlerini yavaş yavaş artırıyor. Biliyorsunuz dinimizin ilk emri de okudur.
Evet.
Bu emri yerine getirebilmiş olursak herhalde hem nesillerimizi hem de kendimizi kurtarmış olacağız. Değil
mutlaka
mi?
Okuyan adam yahut da okuyan insan adam oluyor diye. Hani adam gibi adam, doğru, diye son zamanlarda kullanılan bir tabir, doğru, var ya, bir tarif daha doğrusu. Okuyan adam, okuyan kişidir adam olan. Onun için bizim evvela mutlaka okumaya başlamamız lazım. Hayatımızın başında, ortasında ve sonunda kitaptan uzak olmamamız şart.
Evet, bu güzel tavsiyeyle başladık. Hemen ben şöyle arzu ediyorum her programımızda, programımızın başında. Bu hafta genelde yaşanmış olan tarihi olayları kronolojik olarak kısaca belki birkaç tanesini paylaşayım. Ondan sonra sizinle bunları irdelemeye gayret edelim. Sevgili dinleyiciler, 1 Ocak'ta Mekke'nin fethi var biliyorsunuz. Yine 1 Ocak'ta memleketimizde ilk Anadolu 1967'de, gerçi tam tarih olmamış ama bizim açımızdan önemli. Ülkemiz bir otomobil üretmiş. Anadolu üretilmeye başlanmış. 2 Ocak 1523'te Kanuni Sultan Süleyman Rodos Adası'nı fethetmiş. 2 Ocak 1992 Ukrayna ile Türkiye arasında dostluk anlaşması mı? Hocam bu, evet, 92 midir? Evet. Yanlış okumadıysam. O da yeni bir tarih. 3 Ocak'ta şair Alişir Nevai'nin vefatı var. Yine 3 Ocak'ta divan edebiyatımızın ustalarından olan Şeyh Galip vefat etmiş. 4 Ocak'ta Sultanahmet Camii'nin temeli atılmış. Yine 4 Ocak'ta Batman petrolü İskenderun'a ulaştıracak olan boru hattı hizmete girmiş. ülkemiz açısından, ülkemizin ekonomik ve enerji açısından önemli bir adım. Dolayısıyla buraya aktarılıyor. 5 Ocak 1799'da Osmanlı İmparatorluğu ile İngilizler arasında dostluk anlaşması imzalanmış. Tarih boyu hep karşı karşıya olduğumuz, çeşitli şekillerde dünyanın farklı coğrafyalarında bir araya geldiğimiz İngilizlerle, evet, değil mi? Yine 5 Ocak'ta 6-7 Eylül olay, tabii 61 yılında 6-7 Eylül olaylarından sonra Adnan Menderes'in suçlu bulunmuş olduğu bir mahkeme yaşanmış. Birkaç maddemiz daha var ama isterseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Çünkü programımızın zaten 5. dakikasına, evet, gelmiş olduk. Mekke'nin fethiyle başlayalım hocam. 1 Ocak hem yılın ilk günü hem bizim için de oldukça önemli olan tarihi bir hadise. Birkaç cümle özetleyelim.
Evet, Mekke'nin fethi yılın ilk günü. Aynı zamanda Mekke İslam'ın başladığı, İslam çekirdeğinin çatladığı ilk şehir. Aynı zamanda İslam Devleti'nin kurulduğu ilk şehir. Mekke'nin fethi zaten o kuruluşun habercisidir. Hı hı. Mekke bizim açımızdan, Müslümanlar açısından Hicaz'ın merkezi, aynı zamanda Beytullah'ın bulunduğu bir şehir. Bu manada her yıl hac mevsiminde milyonlara varan hacı adayında ve hacıyı da
ziyaret ettiği bir mekan.
Onun kıblemiz. Dışında, kıblemiz aynı zamanda. Kabe'nin olduğu yer. Kabe. Beytullah. Mekke'nin fethi, fethinin start aldığı tarih temel itibariyle hicret diyebiliriz. Hicrete kadar Efendimiz ve ona inananlar, ilk müminler Mekke'de mukim, Mekke'de oturuyorlar. Ondan sonra oradaki hayatları zehir zindan olmaya başlıyor. Hı-hı. Sayıları 40'a ulaştığında biliyorsunuz Hazreti Ömer'in karanlıklardan yahut da alaca karanlıklardan yahut kapalı mekanlardan Müslüman topluluğunu meydanlara, sokaklara döktüğü sayıdır. 40. Hı-hı. Mümin Hazreti Ömer olarak bilinir. Ondan sonra Müslümanların Mekke'deki hayatları hakikaten çok sıkıntılı olmaya başlıyor. Bu hal efendim çekilmez olduğunda 1610 yılında tarihlerde 1900'lü yıllarda yaşayan herkes, benim gibi herkes efendim hangi tarihi verecekse versin aklına 1900 gelir. Bizim çocuklarımıza da 2000 gelecek. Normal. Onun için bu yanlışlıklar için şimdiden yahut da sürçülisan için şimdiden özür diliyorum ben. Sık sık bu yanlışı yaparız, yapacağız gibi görünüyor. Bunu hocam düzeltecek Mehmet Emin Bey. Eğer o da atlarsa ne olur siz düzeltin. Böylece bizim yanlışımız da efendim sizin cephenizde hoş karşılansın diye düşünüyorum.
Belki şöyle bir hatırlatmada bulunabilir miyim? Mekke'de sıkıntılı bir dönem başlayınca bu tarihe denk gelmiyor ama ilk hicret Habeşistan'a, daha sonra 1 Ocak'a denk gelen Medine'ye olan hicret.
Evet, asıl hicret odur zaten. Evet. Bizim hicret dediğimiz Habeşistan'a göç, onun adı Habeşistan'a hicrettir. Hı-hı. Ama Medine'ye hicretin adı Medine'ye hicret değildir. Hicret
takvimin de başlangıcıdır.
Takvimin başlangıcıdır. Hı-hı. Hakikaten Müslümanlar açısından çok önemli
İslam toplumunun önemli bir açılımıdır.
Açılımıdır. 610 yılı itibariyle bölgedeki gruplar ikiye ayrılmış oldu. Yahut da bölgedeki insan coğrafyası ikiye ayrıldı. İnananlar, inanmayanlar. Müşrikler diyoruz biz inanmayanlara. İnananların adı da müminler biliyorsunuz. Efendim müminler Medine'deki hayatları içerisinde sayılarını peyderpey artırdılar. Bu artış Mekkeli müşrikleri rahatsız ediyor idi. Bunun üzerine savaşlar başladı ve yaklaşık 10 yıl 15 yıl süren bir savaş dönemi var. Yani 610 ile 625-27'ye doğru, hatta 30'a doğru, hı hı, son savaş Mekke'nin, hı hı, fethidir zaten. Bir süre içerisinde ciddi savaşlar var. Bu savaşlarda her iki tarafında mağlup olduğu, yani
Uhud var, Bedir var. Bedir en meşhurları değil mi?
Evet, evet. Hı. Yani her iki tarafında yendiği, yenildiği savaşları biz yaşadık, hı, İslam tarihi içerisinde. Ondan sonra sayılar eşitlendi. Yani iki taraf, ki onlar birbirlerinin akrabalarıydı netice itibariyle, bir karar aldılar, barış kararı. Onun adı efendim Hudeybiye'de imzalanan Hudeybiye barışı, önemli bir barıştır. İslam'ın ilk barışıdır. Hudeybiye barışıyla birlikte Mekke'nin de fethine doğru hızlı bir zaman hareketlenmesini görüyoruz. Hudeybiye barışında önemli bir madde, efendim Mekkeliler ve Medineliler olarak söyleyebileceğimiz bu iki grubun kendi himayelerinde tuttukları başka gruplar da var. Çöllerdeki bedeviler, diğer aşiretler filan. Bunlardan birisi Beni Bekir, efendim birisi de Huza kabilesi. Beni Bekir müşriklerin kontrolünde, onların himayesinde, biraz da saldırgan bir kabile, aşiret olduğu hissediliyor. Tarih öyle yansıtıyor bize. Huza kabilesi Medinelilerin kontrolünde, himayesinde. Biraz daha barış sever gibi duruyorlar. Çünkü bu iki grubun arasındaki çekişmeler daha çok Beni Bekir'in saldırılarıyla ortaya çıkıyor. Huzalılar bundan rahatsız oluyorlar. Daha doğrusu rahatsız olan Medine Devleti'nin bizatihi kendisi, Hazreti Efendimiz'in kendisi. Bu konuda Mekke uyarılır. Denir ki bakın burada Hudeybiye barışına
huzursuzluk çıkarıyorsunuz.
Çıkartıyorsunuz. Zarar veriyorsunuz. Hatta yaralanmalar, ölümlerinde olduğu söyleniyor. Bunların zararını da tanzimini istiyor Efendimiz. Ancak Mekkelilerin buna yaraştığı söylenemez. Mekkeliler bunu reddediyorlar. Bunun üzerine bir anlamda Hudeybiye barışının da sonuna gelinmiş oluyor. Hudeybiye barışının bozulduğu, bu iki grubun çekişmesiyle gelinen noktada Hudeybiye'nin bozulmuş olması da Mekke'nin fethini müjdeleyen ilk günler olarak tarihe düşmüş durumda. Bunun arkasından Mekke'nin fethi gündeme gelir Medine'de, Medine Devleti'nde. Medine'den 10 bin kişilik bir grup yola çıkar ve uzun bir yürüyüşten sonra Mekke'ye varır. Mekke'de ciddi bir direniş yoktur. Bir iki yerde, sanıyorum iki yerde bir karşı çıkış vardır. Biz bir kişilik bir
kansız bir şekilde,
kansız bir şekilde. Evet, bir kişinin
birkaç kişi var.
Bir yaralanması, bir kişi de öldü galiba. Efendim böyle bir rahat, kolay, güzel bir fetih olur.
Tabii önemli bir stratejiyle giriyorlar. Dolayısıyla kansız bir fetih olur.
Kansız, birkaç kapıdan giriliyor zaten. Evet. Bütün kapıları tutulmuş.
Hatta fetihten önce işte
dört kapı.
Gece askerin daha çok olduğunu, dolayısıyla bunlara direnemeyiz diye düşünsünler diye pek çok ateşler yakılıyor.
Süfyan'ın gidip orada efendim
gitmesi görüşme
işleri, işin ayrıntısı tabii onlar.
Bunların önemli olan kansız fetih.
Kansız fetih. Kansız fetihle birlikte şu oldu. O Müslümanların, müminlerin organizasyonu devlet haline geldi. Yani daha evvel şahsi tarihçe diyebileceğimiz gelişmeler Mekke'nin fethinden itibaren ve onun akabinde imzalanan anlaşma yahut da sıkışılan elle birlikte artık devletin hatıratı, tarih olmaya başladı. Ondan sonra Mekke'nin fethinden sonra zaten Arabistan feşveş, hevenk hevenk ya
grup grup
İslam'a koştular. Son bir savaş daha vardır Mekke'nin fethinden sonra, Huneyn gazvesi. O durumu belirleyen son noktadır zaten. Onunla birlikte hatta Huneyn vadisine Arap, o bölgenin Araplar, Taif ve benzeri o bölgenin Arapları, efendim inanmayanları, çoluğu, çocuğu, koyunu, devesiyle gelmişti. Ya olacağız ya öleceğiz. Öldüler. Daha doğrusu teslim oldular. Efendim orada ciddi ganimet elde edildi. Arkasından o ganimetin de bir çekici tarafı vardı. Çölde yaşayan bedeviler, mal düşkünü bedeviler de diyebiliriz, hızlı bir şekilde efendim Efendimizin etrafına koştular. Onlar ganimetten pay alarak
geleceği gördüler diyebilir miyiz?
Geleceği gördüler.
Biraz da geleceği gördüler. Gidişatı gördüler.
Mekke ile birlikte zaten Arabistan tamamen düşmüştü. Evet. Düşen Mekke değil, Arabistan'dı. Evet. Arabistan'ın düşüşüyle birlikte de İslam'ın sonlarına doğru, İslam tarihinin sonlarına doğru geldiğini görüyoruz. Zaten 630 yılından 2 yıl sonra da Efendimiz'i Ulu Rahman yanına çağırıyor diyebiliriz.
Evet. Peki, izninizle Anadolu markasını daha sonra değinelim isterseniz. Evet. Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos Adası'nın fethi var. Rodos'un önemi ne galiba değinmek lazım. Birkaç cümleyle ne deriz?
Efendim Rodos Adası biliyorsunuz şimdi 12 adadan biri, daha doğrusu 12 adanın dışında Anadolu'nun köşesinde, Muğla açıklarında oldukça büyük stratejik bir öneme sahip. Şimdi Yunanistan elinde, daha evvel Kanuni Sultan'ın şeyiyle, fethiyle Osmanlı'ya geçmiş bir adaydı. Muhkem bir ada. Ancak görünen o ki Rodos Adası'nın fethi epeyce geç kalmış. Yani tabii Kanuni zamanında imparatorluk haddine ulaşmış.
Olmasına rağmen hala fethedilmiş.
Hala burnumuzun dibinde.
Niye hemen peki? Yanımızda. Evet, hemen yanımızda. Ha,
hemen yanımızda.
Çanakkale Boğazı'na yakın.
Evet, çok yakın. Hayır, Çanakkale Boğazı Muğla açıklarında. Muğla'da. Yani Muğla'dan baksanız görürsünüz Fethiye'den filan. Midilli'den söz ediyorsunuz siz Çanakkale derken. Efendim, Rodos Adası'nın bir özel durumu var tarihte. Ezoterik bir yapısı var. Rodos Adası'nın tarihi Haçlı Seferlerine kadar uzanıyor. Haçlı Seferlerine katılan birkaç grup ezoterik, tarikatçı, içrek, efendim, hatta gnostik diyebileceğimiz gruplar Fransa'nın güneyinden yola çıkarak bu Haçlı Seferlerinde yer tuttular. Bu yer tutmaların çeşitli sebepleri var. Niye bu ezoterik yapılar oraya geldiler? Efendim, Haçlı Seferleriyle birlikte Kudüs'e geldiler. Bunlar ayrı bir konu, ayrı uzun bir konu.
Haçlı Seferlerinde onu herhalde daha detaylı bir şekilde
Haçlı işleriz. Seferleri geldiğinde işleyeceğiz. Evet. İşte bu oraya gelen gruplardan bir tanesi de efendim bu bizim daha sonra Saint-Jean Şövalyeleri, Rodos Şövalyeleri, Malta Şövalyeleri, Malta Silahşorları dediğimiz bir grup orada hasta bakıcılar olarak ortaya çıktı. Onlara hospitalyenler deniyor. Hı. İngilizce batı dillerinde hospital hastane anlamına gelir herhalde. Siz bilirsiniz. Hospitalyenler orada bir grup oluşturdular. Şimdi bizi dinleyen...
Bu ismi niye almışlar?
Hastaneciler.
Orada hastane mi var?
Hayır. Bunlar savaşa katılan Haçlı askerlerinin yaralarını sarıyorlar, tımar ediyorlar, bakımını üstleniyorlar. Bir nevi sağlık hizmetini yürüten grup.
Evet.
Ha, bundan dolayı bunlara hastaneciler, hasta bakıcılar, kendi dilleriyle hospitalyenler deniyor. Evet. Ancak hospitalyenler gerçek anlamda bir içrek, ezoterik tarikat. Hospitalyenlik de bir tarikatın adıdır temelde.
Hristiyan tarikatı.
Hristiyan tarikatıdır. Ancak Hristiyanlığın da ötesinde bir tarikattır bu. Daha gnostik bir anlayış sergilenir burada. Şunu söylediğim zaman bizi dinleyen sevgili dinleyiciler anlayacaklar ne demek istediğimi. Orada bir başka grup daha var. O grubun adı da Mabet Şövalyeleri. Evet, Tapınak Şövalyeleri
tapınak
diye
şövalyeleri
geçiyor.
Diyebiliyoruz.
Diyebiliyoruz. Evet. Bu grup da aynı şekilde Fransa'nın güneyinden yola çıkan bir grup şövalyenin. Efendim 8-10 kişidir temel itibariyle kurucuları. O bölgede kurdukları bir ezoterik yapıdır. Temel adı da onun İsa'nın yoksul şövalyeleri tarikatıdır.
Yoksul şövalyeleri.
Evet, İsa'nın yoksul askerleri anlamında kurulmuştur. 8-10 kişilik bir gruptur. Ancak daha sonra bunlar mabetin, Salomon mabetinin efendim ağlama duvarının bugün bulunduğu yerde bekçiliğini, muhafızlığını üstlendikler için onlara tapınak şövalyeleri yahut da mabet şövalyeleri dendi. İşte hospitalyenler de o bölgede hastane işleriyle uğraşan bir grup Güney Fransalı ezoterik yapı. Hı hı. Ve bu ezoterik yapı orada zaman içerisinde büyüdüğünü görüyoruz. 8-10 kişiyle kurulan grup binlere çıkıyor. Ve 200 yıl süren Haçlı Seferleri sırasında 1070'tir kuruluş tarihini de verelim. 1070 itibariyle kurulan hospitalyenler 1299 yılı itibariyle biten Haçlı Seferlerinden sonra bölgeden diğer gruplar gibi, diğer unsurlar gibi çekiliyorlar. Yalnız burada hemen şunu söylemekte yarar var. Bu gruplar efendim mabet şövalyeleri olsun, hospitalyen şövalyeleri olsun o bölgede bir grupla, bir İslami grupla karşılaşıyorlar. Hı hı. Onların adını söyleyince herkes hatırlayacaklar ve bizi dinleyen herkes hatırlayacaklar ve olayın arka planına doğru bir zihni geçiş yaşayacaklar zannediyorum. Onlar bizim Hasan Sabbahçılar dediğimiz, Alamutçular dediğimiz ezoterik İslami tarikat anlamında kullandığımız batınilik diye tarif edilen bir yapının askerleriydi. Bu Hristiyan gruplarının, Hristiyan tarikatlarının bunlarla o yüzyıllar içerisinde işbirliği yaptığını görüyoruz biz. Ve diyor ki tarihçiler, onlar kendi organizasyonlarının tarikatlaşmasını batıni gruplulardan öğrendiler.
Alamutçulardan öğrendiler.
Çünkü ittifak halindelerdi, anlaşmaları vardı.
Alamutçuların bir adı da Haşhaşiler.
Haşhaşiler.
Denebilir mi?
Denilebilir. Evet. Tabii. Haşhaşiyanlar. Daha sonra bunların savaşların bitimiyle birlikte, Haçlı Seferlerinin bitimiyle birlikte bölgeden çekildiğini, çıktığını görüyoruz. İlk gittikleri yer Kıbrıs, Kıbrıs Adası. Kıbrıs Adası'nda efendim uzunca bir zaman kalıyorlar. Kıbrıs'ın Venedikler, İtalyan devletleri tarafından fethiyle birlikte Kıbrıs'tan da çıktıklarını görüyoruz. Daha sonra gelip yerleştikleri yer bir başka, Orta Çağ itibariyle gelip yerleştikleri yer bir başka ada Akdeniz'de, Rodos Adası. Rodos Adası'na geldiklerinde bunlar Rodos Adası'nı tahkim ediyorlar. Yani daha evvelden kalmış kaleler yenileniyor.
Kaleyi yeniliyorlar.
Yeniliyorlar. Efendim Rodos Adası'nın surları yenileniyor. Hakikaten aşılmaz bir hale getiriyorlar. Osmanlı Devleti'nin den evvel Memlukluların Rodos Adası'yla ilgili bir girişimi var. Mısır Sultanı'nın
sonuç alamıyor.
Alamıyor. Osmanlı'da efendim 2. Mehmet yani Fatih zamanında da bir girişimden söz ediliyor.
Yine sonuç alınamıyor.
1481'de yine sonuç alınamamış. Sonucun alınacağı yer
ve tarih
ve zaman ve tarih 1500 kaç?
23.
1500
23.
1522 diyelim.
Benim notumda 23 gözüküyor. 23 düzeltelim.
Evet evet. 23-22.
Tamam.
Rodos Adası artık Kanuni muhteşem yüzyılın muhteşem Süleyman'ın hükmettiği topraklarda efendim sistematiğin ortasında bir çıban bakışı gibi duramazdı.
Tabii.
Zira Rodos şövalyeleri saldırgan şövalyelerdi. Osmanlı gemilerinin Akdeniz'e çıkmasına engel oluyorlar. Korsanlık yapıyorlar. En önemlisi hac yolunu tutmuşlardı. Gemiyle hacca giden hacıların önünü kesiyorlar. Etmedikleri zulmü bırakmıyorlardı. Bunların kırdığı yumurta kırkı geçince Osmanlı Devleti de karar aldı. Rodos Adası'nı düşürmek üzere harekete geçtiler ve Rodos Adası'nın düşürülmesinde Pargalı İbrahim bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimizin bildiği bir isimdir. Sadrazam oradadır. Pargalı'nın hakikaten zeki planları yani, vardır.
Ordunun başında Pargalı vardır.
Pargalı vardır. İbrahim Paşa Sadrazam. Çok da sürmeyen efendim birkaç zaman içerisinde Rodos düşürülür. Osmanlı devletine teslim olan Rodos şövalyeleri ve onların üstadı Azam'ına herhangi bir tasallut söz konusu değildir. Onlar Sicilya'ya giderler.
Gönderirler.
Sicilya'ya gönderilirler. Bir süre Sicilya'da misafir edilirler. Sicilya krallığının misafiridir. Ancak bunların o tarikat yapısı kemikleşmiştir. Kendi başlarına yeni bir yer ararlar. Malta bulunur. Malta'ya yerleşirler. Bugünkü Malta'nın kurucuları onların çocuklarıdır. Ve Malta şövalyeliği bir şey olarak efendim bir modern yapı olarak bugün de varlığını sürdürmektedir.
Evet. Peki bir başka maddeye geçebilir miyim izninizle? Şimdi önemli maddelerimize tabii değinerek geçeceğiz. Çünkü
tabii
vaktimiz sınırlı. Sultanahmet Camisi'nin temelinin atılma tarihi var. 4 Ocak 1610'da. Birkaç cümleyle özetleyelim mi?
Efendim Sultanahmet Camii'ni İstanbul'a giden herkes bilir. Zira Sultanahmet Camii İstanbul'un
meydanla birlikte onun adıyla anılıyor
onun
zaten.
Onun adıyla bir at meydanıdır.
Ayasofya'nın hemen cami karşısında.
At meydanıdır orası biliyorsunuz. Bizans'ta ve Osmanlı'nın ilk yıllarında. Daha sonra efendim Ayasofya Meydanı odur. Daha sonra da bugün itibariyle de Sultanahmet Meydanı olmuştur. Osmanlı'nın altı minareli tek ilk yapısıdır. Sultanahmet Birinci Sultan Ahmet'in eseridir. 1603'tür. 1600 yılının başında Birinci Ahmet Kösem'in kocası dersem ben bizi dinleyenler hatırlayacaklardır. Kösem Sultan'ın kocası. Sultan Ahmet dönemine gelinceye kadar Osmanlı mimarisinde yahut da Osmanlı mimarlığı etrafında şöyle bir şey dolaşır, şöyle bir iddia dolaşır. Osmanlılar dünyaya hükmeder hale geldiler. Kocaman bir imparatorluk kurdular. Muhteşem bir yüzyılın sahibi oldular. Ancak ne yazık ki Ayasofya'yı geçemediler. Böyle bir
mimaride
böyle bir söz dolaşır, böyle bir iddia dolaşır. Bu Osmanlıları çok rahatsız eder ta işin başından beri. Hakikaten Ayasofya ile aşağı yukarı 50-60 metrelik bir mesafedeki Sultanahmet Camii'nin olmadığı zamanlarda İstanbul'un hakimi Ayasofya'dır. Daha sonra Sultan Süleyman'ın yaptığı Süleymaniye vardır. O biraz uzakçadır meydana. Fakat Süleymaniye'de Ayasofya'yı aşamamıştır diyemeyiz ama iddia sahipleri
kubbe
öyle diyor.
Kubbe olarak galiba.
Kubbe
aşı
olarak,
basmadığı
tabii,
ölçülüyor.
Kubbenin
çapı.
Çapı. Şöyledir. Bizim mimarımız Temel itibariyle Osmanlı mimarisi Bizans mimarisinin devamıdır. Yani o yarım kubbe
etkilenmiştir yani.
Mutlaka. Hı-hı. Yani Orta Doğu Arap hatta İran mimarisine çok benzemez. Farklıdır. Bizans mimari yarım kubbe Bizans'ın Ayasofya'nın tepesindeki yarım kubbeden Hı-hı. görüyoruz zaten. Bizans'a ait bir kubbe biçimidir. Efendim bu
tamamen almışız onu. Evet.
Onu tamamen almışız.
Camilerimize tabii, oturtmuşuz. Tabii. Hala kullanıyoruz.
Hala kullanıyoruz. Bu anlamda kubbenin büyüklüğü önemlidir. Çapı evet. önemlidir. Yapılan camiler, Osmanlılar'da yapılan camiler, Selatin camiler dahil Ayasofya'nın kubbesine erişemezler. Bu bir iddia olarak biraz da böyle İslam'ın ve Osmanlı'nın karşısında olan gruplar arasında söz edilir. Buna canı sıkılan bir sultanımız vardır. Sultanahmet hakikaten büyük bir sultandır.
Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet. Çocuk yaşta.
Çok da günün yani ehli birisi, ehlidir.
Osmanlı'nın efendim Kanuni'den sonraki döneminin de başlangıcı Sultanahmet'ledir zaten. Sultanahmet bir cami yapmaya karar verir. Onun mimarı Sinan'ın talebelerinden birisi.
Sedefkar Mehmet Paşa mı?
Sedefkar Mehmet Ağa.
Sizden efendim, öğrendik hocam bunları.
Estağfurullah. Estağfurullah. Tarih yazıyor zaten. Efendim Sedefkar Mehmet Ağa hakikaten mimarın Sinan mimarın talebelerindendir. Onun yetiştirmelerindendir. Bu iddiayı çürütmek üzere harekete geçer ve oraya bir cami
galiba
koyar.
Önce Ayasofya'yı iyi bir inceler.
Mutlaka.
Ölçer, biçer.
Ölçer, biçer.
Ve sonra da
Ayasofya'yı ölçme, biçme işini Sinan yapmış. Ve Sinan Ayasofya'da olmayan modern mimarinin temeli, mimarinin temeli diyebileceğimiz bir buluşunda sahibidir aynı zamanda. Hı. Karkas dediğimiz o yapının sahibidir. O karkas dediğimiz hani direkler, kolonlar yapıyoruz, kirişler evet. yapıyoruz. Evet, evet. Sonra duvarlarla arayı dolduruyoruz evet. ya. Daha evvel böyle değildi. Yığma duvardı.
Evet.
Yani Ayasofya yığmadır. Bunun için de çökmüştür zaten. Doğru. O tepesindeki kubbe ağır geldiği için duvarlar yürümüş. Bunu büyük katedralin camidir artık o zaman itibariyle yıkımını önlemek de Sinan'a düşmüştür. Sinan dört tarafına dört tane minareyle
kazık gibi tahkim etmiştir.
Tahkim etmiş ve bugünümüze ulaştırmıştır. Karkas yapının ilk büyük eseri de zaten Sultanahmet'tir. Sultanahmet
evet.
Sultanahmet Camii mavi bir
mavi cami.
Evet, Blue Mosque diyorlar. Mavi öyle cami diyorlar. Evet. İstanbul'a
muhteşem
gelen
bir eser.
Muhteşem bir eser. Hakikaten
mutlaka giden herkes de ziyaret ediyor.
Ediyor zaten.
Evet. Bir namaz kılıyordur orada.
Mutlaka.
Herhalde, değil mi efendim? Peki efendim. Peki birkaç cümleyle buradan bahsetmiş olduğumuz olaylardan tarihe ne yansıtalım?
Efendim şimdi ilk Mekke'nin fethiyle girdik. Mekke'nin fethi
Rodos'la devam ettik.
Rodos'la devam ettik. Sultanahmet'e geldik. Mekke'nin fethi tamamlandı mı diye bir soru soralım burada.
Buyurun. Tamamlandı mı Mekke'nin
fethi? Mekke'nin fethi tamamlandı dersek bir tarihe bir şey atmış oluyoruz. Bir stop noktası koyuyoruz.
Evet.
Mekke'nin fethi nasıl İstanbul'un fethi tamamlanmadıysa Mekke'nin fethi de tamamlanmadı. Hatta Mekke'nin fethi bundan
ne yapmamız lazım peki?
Her şeyden önce herkes kendi içerisindeki Mekke'nin bir fethini, kendi içerisindeki Mekke'nin bağımsızlığını sağlaması lazım ki herkes kendi kalbinde.
Kalbinde.
Evet. Onun ötesinde Osmanlı ile birlikte biliyorsunuz Mekke ve onun içindeki kutsal yapılar el değiştirdi. Yeni bir şeyin efendim organizasyonun Suudilerin elinde. Onlar bakımını kontrolünü yapıyorlar. Ve etrafında ciddi bir yapılaşma var. Bu yapılaşma Mekke'yi yahut da Mekke'nin en ortasını, çekirdeğini, Mekke'yi Mekke yapan o kutsal yapıyı, Beytullah'ı efendim ihata etme, onu bir anlamda kuşatma
tarihe daha saygılı bir mimar geliştirmemiz lazım.
Evet, o diyeceğimiz evet. şeylerden biri budur. İkincisi de Müslümanların Kabe'yi ve ona bağlı olarak Mekke'yi daha çok sevmeleri, onu içselleştirmeleri gerekir.
Aynı dedikten zamanda sonra İstanbul'u, Sultanahmet'i, değil mi? O güzel evet. toprakları evet. ve güzel eserleri.
Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos Adası fethiyle yola çıkarak Osmanlı'yı da bir hatırlayalım diyoruz. Osmanlı da bizim...
Haftaya hatırlayalım olur mu?
Pekala.
Tamam, peki. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna gelmiş olduk. Haftaya yine aynı saatlerde Ahmet Yozgat hocamla tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hayırlı günler, sağlıklı ve mutlu zamanlar diliyoruz hepinize. Görüşmek üzere.
Tık tık tık. Kim o? Tarih geldi. Yani zamanın misafiri.
Tarihten Yansımalar. Yapımcı Ayşe Yürür, hazırlayan ve sunan Mehmet Emin Genç. Thank you.